Ayrım 17. Sayfa 272. 26. Son gece. Mehmet dedi ki, o gecenin büyük bölümünü dışarıda geçirdim. Yağan karın altında dolaştım. Hem kapalı kaldığım onca günün karanlık anısı otel odasında içimi daraltıyordu, hem de omuzlarıma biriken karlara, yerdeki buza, insanın ciğerine dolan soğuğa aldırmadan eledek çekilmiş tenha sokaklarda yürüyerek neden Ludmilla sorusunun cevabını arıyordum. Çığırından çıkmış hayatımda, soğuk bir Grozny gecesinde bu sorunun cevabını bulamayacağımı bile bile saatlerce yürüdüm. Küçük otele geri döndüğümde ana kapı kilitliydi. Zili çalmak zorunda kaldım. Gece nöbetçisi içeri almak istemedi beni. Haksızlığı sayılmazdı. Çünkü karşısında uzun saçı ve sakalı donmuş, gözleri içine çökmüş, son derece zayıf, kahverengi pelerinli, tuhaf bir yaratık duruyordu. Önce korktu adam ama söylediğim oda numarasını ve kimliğimi kontrol ettikten sonra beni içeri aldı. Anahtarı verirken de bana bir not olduğunu söyledi. Aramak istediğim telefon numaraları bağlanamamış. Çünkü kapanmışlar. Bu konuda daha fazla bir şeyler öğrenmek için adamı sıkıştırdıkça o hiçbir şey bilmediğini, gece nöbetini devraldığı zaman bu notu gördüğünü söyledi. İnşaatın çoktan bitmiş olduğunu, şantiyenin de kapandığını tahmin edebiliyordum. Ama yine de bir umut kırıntısı vardı içimde. Belki ofisin küçük bir bölümü açık tutulmuştur falan cinsinden bir umut. Ama o da boşa çıkmıştı. Borisov'a ulaşmadan bir şey öğrenmeme imkan yoktu. Ertesi sabah ilk uçakla Moskova'ya, oradan da Minsk'e uçtum. Yol boyunca Olga'yı ve Ludmilla'yı düşündüm. Bir de aklımda sana ulaşmak, haber vermek vardı. Ama bunu nasıl yapabileceğimi bilmiyordum. Ya Türkiye'ye geri dönmüştün ya da şirketin Rusya'daki başka bir inşaatında çalışıyordun. Bunu da Borisov'da öğrenebilecektim. Bütün soruların cevabı oradaydı. Minsk havaalanından taksiye binip Borisov'a giderken beyaz Rusya kışının gerçekten de bembeyaz olduğunu görebiliyordum. Yol takır takır buzdu. Ormanlar karla kaplanmıştı. Ovalar da öyle. Beyazdan başka hiçbir renk görünmüyordu. Hatta sis basmış hava bile süt gibiydi. Yoğun sesin içinde hayalet gibi ilerledik. Minskli şoför çat pat İngilizce biliyordu. Borisov'a ulaştığımız zaman ilk olarak eski subay lojmanlarına yönlendirdim onu. İçim sızlayarak sarı binaların arasındaki karla kaplı oyun parkının yanında indim. Beni beklemesini söyledim. Çünkü her ihtimale hazırlıklı olmak istiyordum. Olgaların oturduğu apartmana girdim. İkinci kata çıkarak zile bastım. Apartman eskiden olduğu gibi lahana kokuyordu. Sanki o günden bugüne değişen hiçbir şey olmamıştı. Ama kapıyı tanımadığım bir kadın açtı. Olga, Olga diye bir şeyler söyledim. Kadın da Rusça bir şeyler söyledi. Sadece niyet, niyet dediğini anladım. Zaten bunu tahmin ediyordum. Babası öldükten sonra Olga'nın subay lojmanında kalması imkansızdı elbette. Ama yine de onun izini bulabilmek için başka bir çarem yoktu. Eşyalarımın arasında geri verdikleri İngilizce-Rusça cümleler kitabından çıkardım ve işaret parmağımla ona şu cümleyi gösterdim. Burada Kiril alfabesiyle yazılmış bir cümle görülmekte. Kitaba göre bu, bir dakika bekler misiniz demekti. Umarım doğruydu. Ve yine umarım ben kadına yanlışlıkla bir porsiyon lahana verebilir misiniz falan dememiştim. Kadının şaşkın bakışlarını aldırmadan merdivenleri koşarak indim. Şoförü alarak geri döndüm. Yolda da ona derdimi anlattım. Olga Pavlovna'yı arıyordum. Babası subaydı. Eskiden o dairede oturuyorlardı. Zili tekrar çaldım. Kadın açtı. Şoför dediklerimi çevirdi ama kadının başını iki yana sallaması ve olumsuz ifadesi pek fazla umutlanmamam gerektiğini anlatmaya yeterliydi. Onlar buraya taşınalı bir yıl kadar olmuş. Kocası yüzbaşıymış. Daha önce oturanları tanımıyorlarmış. Olga'nın kim olduğu ve nerede bulunduğu hakkında en ufak bir fikri yokmuş. O mahalleden hayal kırıklığı içinde ayrılırken, beni daha da büyük bir hayal kırıklığının beklediğini tahmin ettiğim şantiye bölgesini tarif ettim. Doğru düşünmüştüm. Şantiyenin, işçi lojmanlarının, barakaların yerinde kocaman, modern bir mahalle vardı artık. Neredeyse küçük bir şehir kurulmuştu. Yine de şoförü, bol bahşiş vaadiyle sorumlu birilerini bulup konuşması için ikna edebildim. Acaba inşaat şirketinden kimse kalmış mıydı? Küçük bir ofis falan bırakmışlar mıydı? Şoför yetkili birilerini aramaya gittiğinde ayaklarım bileklerime kadar kara bata bata binaların arasında yürüdüm. Onca emek verdiğimiz lojmanlara baktım. Olga ile seninle geçirdiğimiz mutlu günleri andım. Ludmilla ise büyük bir bilmeceydi. Biraz sonra gelen şoför hiç kimsenin hiçbir şeyi bilmediğini söyledi. O zaman yine o takır takır buz kesmiş yoldan sis perdelerini yara yara Minsk'e döndük. Artık buralarda yapacak bir şey kalmamıştı. Belki de bütün cevaplar Moskova'daydı. Bir an önce oraya gitmeliydim. Ama işe bak ki o gün Moskova'ya gidecek uçak kalmamıştı. Geceyi mecburen Minsk'te geçirmeli, ertesi sabah kalkan uçağa binmeliydim. Perişan halime acımaya başlayan taksi şoförü beni eskiden kaldığımız büyük otele götürdü. Resepsiyon görevlisi de benimle Rusça konuşmaya başladı önce. Sovyetlerin din politikası çökünce birdenbire ortaya çıkan keşişlere benzetiyorlardı herhalde beni. O gecem çok zor geçti Ahmet. Tahmin edeceğin nedenlerden dolayı çok zor geçti. Otelin her köşesi, her koridoru, her yerine sinmiş olan özel kokusu bile bana o günleri hatırlatıyordu. 308 numaralı odayı istemiştim. Olga ile ilk kez aynı yatakta yattığımız odayı. Giriş katındaki barda oturup vodka içtim. Piyanoyu dans ettiren şakacı müzisyen yoktu artık. O mevsimde bar sessizdi. Kimse Vio Con Mi şarkısını çalmıyordu. Epey sarhoş bir durumda odama çıktım. İlk gecemizi, Olga'nın çırpınmalarını, sana telefon edişimi, Ludmilla'yı çağırmamızı düşündüm. Bu kadın neler kararlaştırmıştı böyle? Beni ihbar edip hapse attıracak kadar nefret etmesinin sebebi neydi? Hangi amaçla yapmıştı bunu? Ve en önemli soru da şuydu. Acaba Olga ile aramızdaki konuşmaları olduğu gibi çevirmiş miydi? Yoksa istediği gibi yönlendirmiş miydi bizleri? Ertesi sabah Moskova'ya uçtum. Doğru bizim şirket merkezine gittim. Orada kimi buldun dersin? Ama pardon, sen bunu zaten biliyorsun. Çünkü oradan sana telefon etmiştik ve sen yaşadığımı, ortaya çıktığımı o zaman öğrenmiştin. Bazen olaylar kafamda karma karışık oluyor, kusura bakma. Evet, Dinç abi önce beni tanımadı. Sonra da büyük bir sevinçle ayağa fırlayıp boynuma sarıldı. Zaten gözlerinin ne kadar sevecen baktığını bilirsin. Ağlayacak gibi oldu. Neredesin be oğlum, neredesin? Mahvettin bizi dedi ve inanmayacaksın. Gerçekten gözlerinden birkaç damla yaş süzüldü. Borisov şantiyesi kapanınca merkeze atanmış. Şimdi şirketin Rusya'daki birçok şantiyesinin koordinasyonunu yürütüyormuş. Karısı Fin Rus olduğu için o ülkeden ayrılmak istemiyormuş zaten. Böylesi daha iyi olmuş. Daha sonra her şeyi ayrıntılarıyla anlatacağıma söz vererek Dinç abiye başımdan geçenleri kısaca özetledim. Şaşkınlıktan gözleri açılarak sık sık "Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah" diyerek dinledi beni. Niyetim merakını giderip Olga'yı, seni ve Ludmilla'yı sormaktı. Bu yüzden kısa kestim. Ana hatlarıyla her şeyi anlattım. Ama bir tek Ludmilla'nın beni ihbar ettiğini söylemedim. Dinç abi ben kaybolduktan sonra yaşananları, senin çırpınmalarını, elçiliğin ve şirketin beni arama çabalarını, benden umut kesilince senin İstanbul'a döndüğünü anlattı. Olga'nın nerede olduğunu bilmiyordu. Ludmilla ile de iş bitince ayrılmıştı. Bu arada Dinç abi şirkete tanınan hızlı telefon ayrıcalığından yararlanarak İstanbul'daki genel müdürlüğü aradı. Seni nasıl bulabileceğimizi sordu. İşte seninle ilgili bilgileri böyle aldık. İşten ayrıldığını, bir yerde çalışmadığını, Budima'ya taşındığını anlattılar. Telefon numaranı verdiler. Telefonda sesimi duyduğun anda içine düştüğün şaşkınlığı hatırlıyor musun? Bir süre cevap verememiştin. Öyle şaşırmıştım, öyle heyecanlanmıştım ki bir süre cevap verememiştim. Öbür dünyadan birisi telefon açmış gibi siyah ahize elimde kala kalmıştım. Ağzımdan bir merhaba bile çıkamıyordu. Çünkü umudum tamamen tükenmişti. Aradan bu kadar uzun bir zaman geçtikten sonra Mehmet'i bulabileceğimizi düşünmüyordum. Büyük bir ihtimalle ölmüştü. Mezarı bile belli değildi. Ama şimdi telefonda benimle konuşmaya çalışıyordu. Neden sonra kendime gelebildim? İlk şoku atlattım ve nerede olduğunu sorabildim. Moskova'da, şirkette Dinç abiyle birlikte olduğunu, yanlışlıkla tutuklandığını, isim benzerliğinden dolayı bir Çeçen gerilla lideri sanıldığını, sonra da hücrede unutulmuş olduğunu anlattı. Ama şimdi iyiydi. Merak edecek bir şey yoktu. Olga'yı bulur bulmaz onu da alıp İstanbul'a gelecekti. Acaba Olga'nın nerede olduğundan haberim var mıydı? Ben de ona o kaybolduktan sonra olup bitenleri özetledim. Olga'nın nerede olduğunu hiç bilmediğimi söyledim. Telefonu kapatırken, "İyi ki adını Ahmet koymuşlar," dedi. "Mehmet olsaydın yanmıştın." Bu sözü beni çok etkiledi. Telefonu kapattıktan sonra Dinç abiden Olga'yı bulmak için yardım istedim. İnsanları bulmakta pek de başarılı olmadıklarının ortaya çıktığını söyleyerek yine de araştıralım dedi. Olga'nın soyadını sordu. Olga Pavlovna dedim. O da bana Pavlovna'nın soyadı olmadığını, baba adı olduğunu, Rusların kızsa baba adlarının sonuna Ovna, Evna, erkekse Oviç, Eviçek'i alarak anıldıklarını söyledi. Bu yüzden ben Olga Pavlovna dediğimde Pavel kızı Olga demiş oluyordum ki herhalde böyle on binlerce kız vardı Rusya'da. Soyadını bilmeden bulmak olanaksızdı. Niye vaktiyle sorup öğrenmemiştim ki? Böyle sersemlik yapılır mıydı? Ama iş işten geçmişti artık. O zaman Dinç abiye Ludmilla üzerinden gitmeyi önerdim. Ludmilla'yı bulursak Olga'yı da buluruz dedim. Onun da soyadını bilmiyordum. Ama şirket kayıtlarında olmalıydı. Dinç abi sekreterinden yardım istedi. 5 dakika sonra şirket dosyalarından Ludmilla Belinskaya adına ulaşmış olduk. Ama adresi belli değildi. Borisov'dan sonra ne yaptığı, nereye gittiği bilinmiyordu. Dinç abiye diğer inşaat şirketlerine sormasını rica ettim. Belki de başka bir şirkette benzer bir iş yapıyordur dedim. Hem o şirketlere sorarım hem de bizim elçilikten yardım isterim dedi. Rus tanıdıkları da harekete geçiririm. Hem böylece belki de seni de bulamamış olmanın ayıbını biraz affettirmiş oluruz dedi. Sonra beni yemeğe götürdü. Otelin misafirlerini ağırladığı otelde şirket hesabına kalmam için ısrar etti. Muhasebeyi arayıp birikmiş alacaklarımın hesaplanması ve ertesi gün ödenmesi talimatını verdi. Ne alacağı dedim. Sen burada bulunmadığın süre içinde maaşın çalıştı dedi. İşine son verilmedi ki. İstersen başka bir inşaatımızda çalışmayı sürdürebilirsin. Ona teşekkür ettim. Ama ben de senin gibi işten güçten uzak bir hayat istiyordum artık. Yaşadıklarımdan sonra Olga'yı bulmaktan başka hiçbir emelim kalmamıştı. Dinç abi beni lobisinde saat başı öten bir horoz heykeli bulunan Mecduna Narodnaya oteline yerleştirdi. O gittikten sonra lobideki yüzlerce kızın yüzüne tek tek baktım. Beni kiralık kız arayan müşterilerden biri sanıyor, gülümsüyorlardı. Olga'yı da Ludmilla'yı da müşteri bekleyen kızlar arasında bulma olanağı yoktu. Biliyordum ama ben yine de bakıyordum. Çünkü çaresizlik kaplamıştı içimi. Ne yapacağımı bilemiyordum. Otelin lokantalarından birinde sıcak bir borç çorbası içtim. Sonra barda kafamı bir an önce uyuşturmasını dilediğim vodkaya sarıldım. Yaşlı bermen o kadar hızlı içmemem için uyardı beni. Ama dinlemedim. Aradan ne kadar geçti bilmiyorum. kendimi soğuk havada kusarken buldum. O gece perişan bir halde geçti. Bu arada borç çorbası deyince aklıma geldi. Bizim de bir akşam yemeği yememiz gerekiyor herhalde diyerek kızı daldığı hikayeden çıkardım. Hatice Hanım dolapta bir şeyler bırakmıştır. Bu akşam Mehmet'in şerefine biz de vodka içelim. Olur mu? Kaşlarını ve başını hafifçe kaldırarak sevecen ifadeyle ama hayır anlamında bir işaret yaptı. Bu hikayenin sonu ancak soğuk bir Ruski standartla noktalanabilir diye ısrar ettim. Hem de Mehmet'in Moskova'dan gelirken getirdiği şişeyle. Bu son akşamın şerefine açılacak o şişe. Ama ben hiç vodka içmedim ki, dedi kız. Çok mu sert? O zaman dedim, ilk vodkayı benimle içmiş olacaksın. Serttir ama sağlam bir içkidir. Merak etme, bir iki kadehle Mehmet gibi olmazsın. Mehmet'in Moskova'dan getirmiş olduğu Ruski standart şişesi o günden beri buzdolabında bekleye bekleye gerçekten buz kesmişti. Şişeyi açtım. İki küçük kadehe doldurdum. Sonra birini kıza uzattım. Neyin şerefine içelim dedi. Sonra ekledi. Mehmet'le Olga'nın buluşması şerefine içelim mi? Gülümsedim. Kurnazca ağzından laf almaya çalışıyorsun ama hikayenin sonunu öğrenmek için biraz daha sabredeceksin dedim. Bence bütün umutsuz aşklara içelim. Neden ki? Bilmem dedim. Ağzımdan öyle çıktı. Beğenmediysen sayende kaç gündür ihmal ettiğim Kerberos'un şerefine içelim. Aman olmaz olsun dedi kız. Ludmilla'nın şerefine içerim daha iyi. Kadehten korka korka bir yudum alınca gözlerini kocaman açtı. Of dedi. Hem buz hem alev gibi. Ne bu ya? Ertesi gün şehrin sokaklarını, Kızıl Meydanı, Lenin'in mozolesinin önünü, eskiden Gorki Caddesi olarak bildiğim ama şimdi adı Tverskaya olan caddeyi dolaştım. Metro istasyonlarına, GUM denilen devasa alışveriş merkezine girdim. Her kadının yüzüne bakıyor, milyonlarca kişilik Moskova'da iki kadın yüzü arıyordum. Akşamüstü ofise uğradım. Bir sonuç yoktu henüz. Dinç abi kendimi böyle harap etmememi, otelde dinlenip bitirdiğim gücü geri kazanmamı, tıraş olup temizlenmemi falan öğütlüyordu. Ama bunlar benim bir kulağımdan girip öbür kulağımdan çıkıyordu. Hiç kesilmeden yağan kar altında, tipinin savurduğu uzun saçlarım ve sakallarımla Moskova'ya ışınlayıp duruyordum. Gumdan yerlere kadar uzanan, beni belki battaniyeden daha da garip gösteren siyah bir palto almıştım. Papaz cübbesine benziyordu. Kızıl Meydan'da kar fırtınası paltomun eteklerini yelpirdetirken turistler benimle resim çektirmek istiyordu. Olga beni bu halimle görünce çok şaşıracaktı herhalde. Mehmet İsmailoviç diye düşünüyordum. Mehmet İsmailoviç. Demek Rus olsam adım böyle olacaktı. İsmailoğlu Mehmet, yani Muhammed Arslanov değil. Böylece bir haftaya yakın süre geçti. Moskova sokakları, metroları, her genç kadının yüzüne bakmaya çalışan bu garip görünümlü hayalete alışmaya başladı. Sabah çıkıyor, akşama kadar dolaşıyor, akşamüstü yorgun argın otele dönüp bir çorba içiyor, sonra kendimi otelin barında merhametsiz vodka ile uyuşturuyordum. Bu yüzden gündüzlerim de bir uyur gezer gibi geçiyordu. Her şeyin bir sonu olduğu gibi bu dönemin de sonu geldi elbette. Bir akşamüstü otele döndüğümde oda anahtarımı alırken ahşap bankonun arkasındaki mavi üniforma giymiş uzun boylu resepsiyoncu kız bana bir not bırakıldığını söyledi ve elime bir zarf tutuşturdu. Elim titreyerek açtım zarfı. Otelin antetli kağıdına Kiril alfabesiyle bir şeyler yazılmıştı. Kağıdı resepsiyoncu kıza göstererek ne yazdığını sordum. Kusura bakmayın dedi. Mesaj telefonla gelmiş. Yazan arkadaşımız da böyle not almış. Tamam dedim. Bunları bırakıp ne yazıyorsa onu söylemesini istedim. Bu bir adres dedi kız. Sizin için yazayım. Başka bir kağıt aldı önüne ve mesajı Latin harfleriyle yazmaya başladı. Önce L, sonra U, sonra D, sonra M, sonra İ. Her harfi yazışında yüreğim atıyor, nefesim sıkışıyordu. İsim ve adres tamamlanınca o adresin uzak olup olmadığını sordum. Ural dağlarının ardında olduğunu söylese bile hemen yola çıkmaya hazırdım. Mavi giysili kız bu adresin Moskova'nın dış mahallelerinden birinde olduğunu söyledi. 20-25 dakikada gidermişim. Otelin önünde bekleyen taksilerden birine bindim. Kiril harfleriyle yazılı olan adresi şoförün eline tutuşturdum. Buz tutmuş tenha Moskova caddelerinde hızla ilerlemeye başladık. Sonunda olmuştu işte. Ludmilla'yı bulmuştum. Ama beni ondan intikam almak değil, Olga'yı bulmak ilgilendirdiği için bütün varlığım tatlı bir telaşla, sevince benzer bir duyguyla doluydu. Bu arada kız üçüncü vodka kadehini başına dikti. Dikkat et, çarpılırsın, kötü yapar uyarılarımı da dinlemedi. Gözleri hayretle açılmış, oturduğu koltukta öne eğilmiş, içine sürüklendiği amansız heyecanı saklamayı beceremeden, hatta arada bir anlatımımı hızlandırmayı deneyerek dinleyip duruyordu. Taksini Mehmet'i götürdüğü adres, Moskova'da çok rastlanan büyük sarı binalarla dolu bir sosyal konutlar bölgesiymiş dedim. Akşam karanlığı çökmüş, sokaklarda kimse yokmuş. Mecduna Rodnaya, Mejdunarodnaya. Tverskaya, Tverskaya.